Ayrım 7 Miras Robert Ludlum Sayfa 69 6. Bölüm Simon Matthew Canfield Pullman'daki kuşetinde uzanmış, paketindeki son iki ince sigaradan birini içiyordu. New York-Chicago arasında işleyen bu trende ince sigar satılmıyordu. Bunun için çektiği her nefes ona bir fedakarlık gibi geliyordu. Sabah erkenden New York'a varacak, oradan güneye giden ilk trene geçip belirtilen zamandan önce Washington'da olacaktı. Akşam gelmesinden daha çok sevindirecekti bu Reynolds'u. Canfield'ın sorunları çözmek için çabuk davrandığını gösterirdi bu. Tabii yeni görevinde bu zor bir iş değildi. Uydurma işçilere para vermekten suçlu bir senatörle karşılaşmak için gönderildiği Chicago'da işi çoktan bitirmişti. Ama birkaç gün senatörün konuğu olarak kalmıştı. Neden tekrar Washington'a çağrıldığını merak ediyordu. Hep neden geri çağrıldığını merak ederdi. Bu kez düşündüğü yeni bir iş değildi. Washington'ın kendisini sorguya çekebileceğini düşünüyordu. 20. grup onun peşine düşebilirdi. Onu sorguya çekebilirlerdi belgelerle. Ama pek mümkün değildi bu. Şimdiye kadar olmamıştı. Matthew Canfield bir profesyoneldi. Belki de düşük seviyede. Ama yine de ne olsa bir profesyonel ve hiç pişmanlık duymuyordu, bulabildiği her meteliğe hakkı vardı. Neden olmasın? Hiç fazla almıyordu. Annesiyle onun hakkı yok muydu? Oklahoma Tulsa'da bir mahkeme, babasının dükkanının üzerine bir ilan asmıştı, iflas. Artık babası borçlarını ödeyebilecek gücü yitirmişti. İnsan çeyrek yüzyıl çalışıp bir aile yetiştirip oğlunu üniversiteye yolluyor, düşlerini gerçekleştiriyor ve bir mahkeme kararıyla hepsi yıkılıyor. Canfield pişmanlık duymuyordu. Üzerine alman gereken yeni bir iş var Canfield, basit işler zor değil. Tamam Bay Reynolds, her an hazırım. Evet biliyorum, 3 gün sonra New York gümrüğünde 37 nolu iskelede başlayacaksın. Ben sana gereken bilgiyi veririm. Ama tabii ki Benjamin Reynolds, Matthew Canfield'a gereken bilgiyi tam anlamıyla vermedi. Onun boş bıraktığı yerleri Canfield'ın doldurmasını istiyordu. Scarlett'i batı yakası numaralarının dışında çalışıyordu. Bu kadarını biliyorlardı ama birinin görmesi gerekti. Kişiliğini saptayabilmek için kimseye söylemeden. Bu çok önemliydi. Bunu başarabilecek tek kişi rüşvet ve bozguncuların dünyasına alışık olan Matthew Canfield'tı. Ve başardı da 3 Ocak 1925'in gece nöbetinde. Gümrük denetleyicisi Matthew Canfield, Genoa Stella isimli geminin yükü olan Como yününü boşaltması için işaret etti ve olanlar oldu. İlk önce ağız kavgası, sonra gerçek kavgaya dönüştü. Genoa Stella'nın mürettebatı boşaltma kurallarının bozulmasına göz yumamıyorlardı. Onların emirleri başka bir yerden geliyordu. Kuşkusuz Amerikan gümrüğünden emir alacak değillerdi. Vinçlerden indirilen yükün altından gelen işlenmemiş alkol kokusu çok keskindi. Orada bulunan gümrükçüler dona kalmışlardı. Bir sürü adam telefonlara koşuşturdular. Goril gibi adamlar yüklerin etrafına üşüşerek işlerine karışılmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Bu onların en büyük kazanç kaynağıydı ve ölene kadar onu korumaya kararlıydılar. İskelenin üstündeki çamlık yere merdivenleri koşarak çıkan Canfield kızgın kalabalığa baktı. Genoa Stella'nın adamlarıyla hamallar arasında büyük bir kavga çıkmıştı. 15 dakika kadar bir süre içinde iki tarafın adamları birbirlerine bağırıp çirkin hareketler yapıyorlardı. Ama kimse bıçak kullanmıyordu, hepsi bekliyorlardı. Canfield gümrüktekilerin otoritelere haber vermek için bir harekete geçmediklerini görüyordu. ''Allah aşkına polise haber verin.'' Canfield'la beraber odada olan 4 adamdan hiç ses çıkmadı. ''Duydunuz mu? Polis çağırın.'' Gümrük üniforması içindeki adamların hala sesi çıkmıyordu. Sonunda bir tanesi konuştu. Matthew Canfield'ın yanında durarak aşağıdaki gangsterlere baktı. ''Kimse polisi çağırmaz delikanlı. Yarın sabah yine iskelelerde olmak istersen polis çağrılmaz.'' ''Niçin? Aşağıda biri ölebilir.'' Kendileri çözüm yolu bulurlar. Hangi limandan geldim demiştiniz? Erie. Orada kurallar değişik olmalı. Göl gemiciliğinin kuralları değişiktir. Bunlar boş sözler. Üçüncü bir adam Canfield'ın yanına geldi. Bana bak Züppe, sen kendi işine bak, tamam mı? Ne biçim konuşma bu be? Buraya gel Züppe. Üzerine bol gelen giysileri içinde zayıf vücudu ve ince yüzü kaybolmuş gibi görünen üçüncü adam Canfield'ı dirseğinden tutarak bir köşeye çekti. Diğerleri görmemezlikten geliyorlardı. Gözleri iki adama kayıyordu. Kuşku ve kaygı içindeydiler. Zayıf adam karın ve çocukların var mı diye sordu. Yok, ne olmuş yani? Bizlerin var, anladın mı? Zayıf adam elini cebine sokarak bir tomar para çıkardı. Al, al sana 60 kağıt. Akıntıya kürek çekme olur mu? Polis çağırmak bir işe yaramaz zaten.
Tanrım, 60 dolar.
İki haftalık ödeme delikanlı, eğlenmeye bak.
Peki, olur.
İşte geliyorlar Jess. Pencerenin yanındaki yaşlıca adam Canfield'ın yanında duran adamla alçak sesli konuşuyordu. Gel Züppe, gözün açılsın. Paraları veren adam Canfield'ı iskelenin iç kısmına açılan pencereye götürdü. Canfield aşağıda sokak yükleme kapısında iki büyük otomobilin durduğunu gördü. Birinci araba binanın içine iyice sokulmuştu. Koyu renk paltolar içinde birçok adam zedelenmiş yüklerin etrafına üşüşmüş hamallara doğru yürüyorlardı.
Ne yapıyorlar bunlar?
Jess adındaki adam bunlar güçlü adamlar dedi. Sıraya gelmesi gerekenlerle ilgilenirler. Paltolu adamlar hepsi beş taneydi. İskeledekilerin yanına gelerek onlarla konuşmaya başladılar. Bazılarıyla şakalaşıyorlardı. Hayvanları sakinleştirmeye çalışan hayvanat bahçesi bekçileri gibiydiler. Adamlardan ikisi gemiye çıktı. İskelede kalan üç kişinin başı olan ve beyaz şapka giymiş adam önce otomobillere doğru baktı, sonra başını yukarı kaldırdı, başını sallayarak merdivenlere doğru yürüdü.
"Jess, bunu bana bırakın, yerinizden kımıldamayın," dedi.
Kapıyı açarak çelik platformda durdu ve beyaz şapkalı adam bekledi. Canfield camdan iki adamın konuştuğunu görüyordu. Beyaz şapkalı gülüyordu ama gözlerinde katı bir anlam vardı. Sonra kızgın durmaya başladı ve iki adam içeriye baktılar. Matthew Canfield'a bakıyorlardı.
Jess kapıyı açtı. "Hey sen, Cannon, Mitch, Cannon, buraya gel."
İnsanın kendi isminin baş harfleriyle başlayan bir sahte isim kullanması her zaman için kolaylık oluyordu. Canfield çelik platforma çıktığı sırada beyaz şapkalı adam da merdivenlerden aşağı inmeye başlamıştı.
"Aşağıya in ve arama kağıtlarını imzala."
"Yok canım."
"Aşağıya in ve kağıtları imzala dedim. Senin zararsız olduğunu öğrenmek istiyorlar."
Sonra Jess gülümsedi. "Önemli kişiler bunlar. Sana da ufak bir şeyler düşecek yine. Ama %15 isterim, anladın mı?"
Canfield istemeyerek "Evet, anladım," dedi. Kendini bekleyen adama bakarak aşağıya indi. "Burada yenisin galiba."
"Evet."
"Nerelisin?"
"Erie Gölü'nden. Erie Gölü çok hareketlidir."
"Ne iş yaparlar?"
"Kanada'dan bir sürü şey gelir. İyidir Kanada malları."
"Biz yün getiriyoruz, Como yünü."
"İyidir dostum. Erie'de kumaş ve kürk var."
Canfield göz kırptı. "Bana bak arkadaş, bilgiçlik taslamaktan vazgeç."
"Tamam, dediğin gibi yün.
Gel buraya, kağıtları imzala."
Canfield iri yarı adamla birlikte hareket memurunun yanına gitti. Orada eline bir tutam kağıt tutuşturdular. Tezgahın ardındaki adam Canfield'a "Kağıtları doğru dürüst imzala, tarihleri de doğru yaz," diye buyurdu. Canfield denileni yerine getirince iri yarı adam "Oldu, benimle gel," dedi. Canfield'ı otomobillerin yanına götürdü. Sayman ikinci arabanın arkasında oturan iki adamın konuştuğunu gördü. Birinci arabada sürücüden başka kimse yoktu. "Burada bekle."
Canfield neden beni seçtiler diye düşündü. Washington'da bir yanlışlık mı olmuştu? Yanlışlık yapılacak kadar zaman yoktu ya.
İskelede bir karışıklık vardı. Gemiye çıkmış olan iki adamla üniformalı biri aşağıya iniyorlardı. Canfield adamın Genova Stella'nın kaptanı olduğunu gördü. Beyaz şapkalı adam şimdi de cama yaslanmış ikinci arabadaki adamlarla konuşuyordu. İskeledeki patırtıyı duymamışlardı. İri yarı adam kapıyı açtı ve kısa boylu çok esmer bir İtalyan dışarı çıktı. Adam 1.60'ın üzerinde yoktu. Kısa boylu adam Simon'a yanına gelmesi için işaret etti. Elini paltosunun cebine sokarak bir cüzdanın içinden bir tomar para çıkardı. Konuşması oldukça bozuktu.
"Burada yeni misin?"
"Evet efendim."
"Erie Gölü'nden değil mi?"
"Evet efendim."
"Adın?"
"Cannon."
İtalyan beyaz şapkalı adama baktı, şapkalı omzunu silkti.
Non conosco.
Al. Canfield'a $2.50 uzattı. Uysal olmaya bak.
Biz uysal çocukları koruruz değil mi, Maggiore? Uysal olmayanlara da ne yapacağımızı biliriz, anladın mı?
Hem de nasıl, çok teşekkür. Canfield'ın sözü yarım kalmıştı. Genova Stella'nın kaptanıyla beraber gelen iki adam birinci otomobilin yanına varmışlardı. Kaptanı zorla tutup yürütüyorlardı.
Lasciami, lasciami, maiali.
Kaptan iki kabadayının kıskaçlarından kurtulmaya çalışıyordu. Omuzlarını ileri geri sallıyordu ama boşuna. Kaptanı Canfield'ı itip geçen kısa boylu İtalya'nın yanına getirdiler. Geminin görevlisi ve onu sürükleyen iki adam aynı anda bağırmaya başladılar. İtalyan dinlerken kaptana bakıyordu. Ve o anda ikinci arabanın arka koltuğunda oturan ve arabadan çıkmayan diğer adam cama doğru geldi.
''Ne oluyor? Neden bağırıyorlar? Vitone?''
''Bu kaptan bizim iş yapma şeklimizi beğenmiyor patron. Yükü indirmemize izin vermiyor.''
''Neden?''
''Si rifiuti!'' diye bağırdı kaptan. Kelimeleri anlamıyordu ama ne söylediğini hissetmişti.
''Gemisinde hiçbir hakkımız olmadığını söylüyor.''
''Arabanın içinde gölgede oturan adam öyledir.'' dedi.
''Kimle konuşmak istediğini biliyorum.''
Kısa boylu İtalyan izin verecek misin diye sordu.
''Aptallaşma Vitone, tatlı tatlı konuş, gülümse, gemidekilere el salla, hepinize el sallayın. Bırakın işler düzgün gidiyor sansınlar.''
''Olur patron, haklısın.'' Kollarını kurtarmaya çalışan kaptanın dışında herkes gülerek el sallamaya başladı. Bu durum çok gülünçtü. Canfield tam gülecekti ki arabadaki adamın kendini rahatlıkla görebileceğini düşündü. Sayman adamın yakışıklı hatta çarpıcı bir yüzü olduğunu gördü. Yüzünün çizgileri geniş kenarlı şapkasının altında biraz belirsizleniyordu. Ama yine de çizgilerin keskin, belirgin ve biçimli olduğu ortadaydı. Sayman'ın en çok ilgisini çeken gözleri olmuştu. Adamın çok açık mavi gözleri vardı ama İtalyan onunla İtalyanca konuşuyordu. Belki de mavi gözlü İtalyanlar vardı ama o hiç karşılaşmamıştı. Olağanüstü bir şeydi bu.
''Şimdi ne yapıyoruz padrone?'' diye sordu Canfield'a daha önce paraları veren kısa boylu adam. ''Daha ne yapabiliriz ki? Bizim kıyımlarımızda konuk o, kibar ol Vitone. Kaptanı dışarı çıkar ve bırak telefon etsin.''
Sonra mavi gözlü sesini alçalttı.
''Ardından da öldür onu.''
Kısa boylu İtalyan başını hafifçe iskelenin giriş tarafına doğru salladı. Kaptanın iki yanındakiler üniformalı adamı ileri doğru ittiler ve gecenin karanlığına sürüklediler. Kaptanın sağ kolunu tutan
''Chiama le nostri amici'' dedi.
Ama kaptan karşı koyuyordu. Canfield adamın kendini kurtarmak için çabalamaları sonucunda solundaki adamın dengesini kaybettiğini gördü. Kaptan sonra öbür yanındakine iki yumruğuyla saldırdı. İtalyanca bağırıp çağırıyordu. Dengesini kaybeden adam kendini toparlayınca cebinden bir şey çıkardı. Canfield karanlıkta pek seçemiyordu. Sonra adamın elindekinin ne olduğunu gördü. Bir bıçak. Kaptanın arkasında duran adam bıçağı alarak arkasından sapladı. Matthew Canfield kepinin önünü iyice indirerek otomobillerin yanından ayrıldı. Yavaş yavaş ve dikkatli yürüyordu.
''Hey sen, sen gümrükçü!''
Arka koltukta oturan mavi gözlü adamdı bağıran.
''Sen Erie Gölü!'' diye bağırdı kısa boylu İtalyan.
Canfield döndü. ''Ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey, hiç!'' Gülümsemeye çalıştı ama başaramadı. Canfield kepinin altından bakmaya gayret ederken mavi gözlü adam bakışlarını ona dikmişti. Kısa boylu İtalyan birinci arabanın sürücüsüne işaret etti. Sürücü dışarı çıkarak Sayman'ın arkasına geçti. Kısa boylu adam,
''Porta lui fuori vicina, l'acqua, senza fucide, corteddo'' dedi.
Sürücü Canfield'ı arkasından iskelenin girişine doğru itti. ''Hey, ben bir şey görmedim, beni ne yapacaksınız? Hadi kendinize gelin Allah aşkına.'' Matthew Canfield bir cevap bekliyordu. Kendine ne yapacaklarını gayet iyi biliyordu. Arkasındaki adam itmeye devam ediyordu iskelenin tenha yönüne doğru. Canfield ile yanındakinin biraz ötelerinden iki büyük tarla faresi geçti. Yükleme bölümünden yükselerek gelen kavga sesleri duyuluyordu. Hudson Nehri rıhtıma çarpıyordu. Canfield durdu. Neden durduğunu kendi de bilmiyordu ama yürümeye devam edemiyordu. İçinde korkunun acısı vardı.
''Alestaki, devam et.
Adam Canfield'ın kaburgalarına bir tabanca dayamıştı.
Beni dinle, Canfield artık sesinin yönetimini kaybetmişti. Ben bir devlet memuruyum. Bana bir zarar verirsen hemen yakalanırsın. Arkadaşların da sana yardım edemezler.
Devam et. Nehrin ortasından geçen bir geminin borusu duyuldu. Diğer bir gemide aynı sesi tekrarladı. Sonra kulakları tırmalayan bir düdük sesi karanlığı yardı. Ses Genoa Stella'dan geliyordu, işaret veriyorlardı. Belki de umutsuz. Canfield'ın yanındaki tabancalı adamın da tabii ki dikkatini bir an çeldi bu ses. Simon olanca gücüyle adamın bileğine yapışarak bükmeye başladı. Adam da Canfield'ın gözlerine saldırırken onu yapının çelik duvarına doğru itmeye çalışıyordu. Canfield bileğe daha da büyük bir güçle asıldı. Öbür eliyle de adamın paltosuna yapışarak adamın kendini ittiği yöne duvara doğru onu sürükledi. Son anda bir dönüş yaparak adamı çelik duvara kıstırdı. Tabanca Sicilyalı'nın elinden fırladı ve Canfield dizini adamın kasıklarına savurdu. İtalyan acı içinde inledi. Canfield onu yere attığında adam yerde kıvranıyordu. Simon İtalyan'ı başından tutarak arka arkaya kalın tahta zemine vurdu. Adamın kafatasından kan oluk oluk akmaya başladı. Bir dakikadan az bir sürede işini bitirmişti. Matthew Canfield'ı öldürmekle görevli ölmüştü. Genoa Stella'dan duyulan çığlık gibi düdük devam ediyordu. Rıhtımdaki bağırışmalar da doruğa erişmişti. Canfield geminin tayfalarından isyan çıkardığını, kaptanlarından bir takım emirler bekleyip gelmeyince adamın öldürüldüğünü veya tutsak edildiğini düşünerek isyan ettiklerini düşündü. Arda arda bir sürü tabanca sesi geldi. Daha çok bağırmalar, dehşetli aykırışlar. Simon yapıya geri dönemezdi. Öldürdüğü adamı aramak için biri gelebilirdi. Sicilyalı'nın cesedini rıhtımın kenarından denize yuvarladı. Genoa Stella'nın düdüğü durmuştu. Biri yönetimi eline almıştı. İskelenin ucunda iki adam belirdi.
Latona! Hey Latona! Latona!
Matthew Canfield Hudson'ın pis sularına kendini attı ve yüzmeye başladı. Ağır üniforması içinde nehirin ortasına doğru güçlükle ilerliyordu.
Benjamin Reynolds çok talihli bir herifsin dedi.
Biliyorum efendim, iş bittiği için kıvanç duyuyorum.
Bu pek bizim işimiz değil. Bir hafta tatil yap, dinlen.
Teşekkür ederim efendim.
Bir iki dakikaya kadar Glover burada olacak, daha biraz erken.
Gerçekten erkendi. Saat sabahın 6:30'uydu. Canfield Washington'a 4'ten önce varamamıştı ve apartmanına gitmeye korkuyordu. Benjamin Reynolds'ın evine telefon etmişti. O da Simon'a 20. grubun ofisine gidip kendisini beklemesini söylemişti. Dış kapı açılınca Reynolds seslendi.
Glover sen misin?
Evet ben, tanrım. Daha 6:30 bile olmadı. Berbat bir geceydi. Oğlumun çocukları bizde kalıyor.
Ses çok yorgundu ve Glover Reynolds'ın kapısından içeri girdiği zaman yüzünün sesinden de yorgun olduğu görülüyordu.
Merhaba Canfield, sana neler olmuş yahu?
Simon Matthew Canfield tüm öyküyü anlattı. Bitirdiği zaman Reynolds Glover'a döndü.
Erie Gölü gümrüğüne telefon ettim. Personel dosyası alınmış. New York'taki çocuklar oradaki odasını aramışlar ama kimse uğramamış. Düşünmemiz gereken başka bir şey var mı?
Glover bir an düşündü. Var. Eğer Erie Gölü'ndeki dosyanın peşine düşerlerse, ki kuşkusuz düşeceklerdir, o zaman Cannon'ın aranılan bir adamın takma adı olduğunu ve onun da Los Angeles'ta yakalanıp öldürüldüğüne ait bir dedikoduyu yay etrafa.
Ben meşgul olurum.
Güzel. Canfield, şimdi sana birçok fotoğraf göstereceğim. Benden hiçbir yardım istemeden bakalım onları tanıyabilecek misin?
Benjamin Reynolds dosyalığa doğru yürüyerek kapağını açtı, içinden bir zarf çıkararak masasına geldi. 3 gazete kupürü ve 2 tane de resim çıkararak Canfield'a uzattı. Canfield bir saniyeden kısa bir süre, işte o kısa boylu herifin padrone diye çağırdığı adam bu dedi.
Glover yavaşça,
Il Scarlatti padrone dedi.
Emin misin?
Tabii, hele mavi gözleri de varsa o zaman adım gibi emin olurum.
Yasa karşısında yemin edebilir misin?
Tabii.
Dur, ben olur mu öyle şey diye söze karıştı Glover. Biliyordu ki Canfield böyle bir şey yaparsa ölüm kararını imzalamış olurdu. Yalnızca soruyorum.
Canfield kim bu adam diye sordu.
Evet, kim bu adam? Nedir bu adam? Bunlara cevap vermek çok tehlikeli olabilir.
Reynolds resimlerin arkasını çevirdi. Koyu siyah kalemle Ulster Stewart Scarlet, doğumu Scarlatti yazılıydı. Savaşta madalya almıştı değil mi? Bir milyoner.
Reynolds evet diye cevap verdi. Senin onun kişiliğini saptamış olman gizli kalmadı. Hem de çok gizli, anlaşıldı mı?
Tabii. Dün gecekilerden biri seni tanıyabilir mi dersin?
Sanmıyorum, çok karanlıktı. Hem de kepim yüzümün yarısını saklıyordu. Bir de onlar gibi konuşmaya çalışıyordum zaten. Hayır, sanmıyorum.
Güzel, işini iyi yaptın. Şimdi biraz uyu.
Teşekkür ederim.
Simon kapıya doğru yürüyerek dışarı çıktı. Benjamin Reynolds masasının üzerindeki fotoğraflara baktı.
Padrone Scarlatti.
Glover, bu işi maliyeye bırak.
Kafanı kullanmıyorsun. Elimizde tek bir delil yok. Adam çek doldurmuyor. Yalnızca şunun yanında görülmüş, buna emir vermiş. Başka bir şey yok. Hem sonra ufak bir devlet memuruna mı yoksa bir savaş kahramanına mı inanırlar? Scarlatti'nin oğlu. Bizim elimizden gelen tek şey tehdit.
Kim tehdit edecek?
Benjamin Reynolds arkasına yaslanarak parmak uçlarını birleştirdi. Ben tehdit edeceğim. Elizabeth Scarlatti ile konuşacağım. Bu işin nedenini öğrenmek istiyorum.
7. ayrımın sonu. Sayfa 80.